Ayrım 11.
Sayfa 105. Doğal olarak bu konser Türk müzik yaşamında değerli bir yeri olan, katkıları saygıyla anılan Dr. Ernst Praterius'un anısına sunulmuştu. 1880 Almanya doğumlu Praterius, Berlin Üniversitesi Müzikoloji bölümünde doktora yaptıktan sonra Bochum, Lübeck, Breslau, Berlin gibi kentlerin orkestralarını yönetmişti. 1924 yılında Weimar'a genel müzik direktörü olarak atanan Dr. Ernst Praterius, Nazi rejimi tarafından görevden alındığı 1933 yılına kadar bu kentte çalıştı. Paul Hindemith'in önerisi üzerine ülkemize gelen Dr. Praterius, Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'nın şefliğine getirildi. Hem Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş çalışmalarına katıldı, hem de öldüğü güne kadar bu okulda öğretmenlik yaptı. Praterius, yaşamdan ayrıldığı 26 Mart 1946 yılına kadar Türkiye'de geçirdiği 11 yıllık süre içinde ülkemizde çok sesli müziğin sevilmesine ve yaygınlaşmasına katkılar getirmişti. Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'nı Avrupa'daki emsallerinin düzeyine getirmeyi ve dağrını genişletmeyi amaçlamıştı. Müzik sorunlarımızı çözümlemek için olağanüstü çaba harcamış, Türk eserlerini seslendirerek tanıtmayı görev edinmişti. İkinci vatanı olarak gördüğü Türkiye'de gömülmeyi vasiyet etmiş, ölümünden sonra eşi de ülkemizi terk etmeyerek kocasının kütüphanesini sanat kurumlarına bağışlamıştı. Birinci senfoninin çalınacağı tarihte Dr. Ernst Praterius'un ani kaybı, Ulvi Cemal Erkin'e ilk kez bir konserin tamamını yönetmek sorumluluğunu yüklemiş ve orkestra şefliği alanındaki yeteneğini kanıtlamak olanağını yaratmıştı. Bu konserden sonra uzun yıllar sürecek olan orkestra ve opera şefliğinin ilk büyük sınavı bu konserle verilmişti. Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'nın her etkinliğinde olduğu gibi, İsmet İnönü ve devlet büyüklerinin izlediği konserden sonra yayınlanan yazılarda, Ulvi Cemal Erkin'in bu ilk senfonisiyle bestecilikte atılım yaptığı, eserin en güçlü yaratısı olduğu, bundan sonra yazacağı eserlerin daha da güçlü olacağından kuşku duyulmadığı belirtiliyordu. Bu yazılardan en ilginç olanı dış basında çıkan bir eleştiriydi. Ulvi Cemal Erkin'in 23 Ocak 1946'da Yerli Çalgılar Dörtlüsünü, aynı yılın 2 Mayıs'ında ise 1. Senfonisini bir rastlantı sonucu radyodan dinleyen Finlandiyalı bir müzik yazarı, bestecimizi kendi ülkesinde tanıtan övücü bir yazı yazmıştı. Refvudstadtblatted gazetesinin yazarı olan Helen of Einhlem, 2 Haziran 1946'da yeni büyük bir besteci başlığını taşıyan yazısında kendisini son derece etkileyen bu eserler hakkında Finlandiyalı müzikseverlere düşüncelerini şöyle açıklıyordu. Radyo sayesinde günümüzün köy halkı kendi evinde, eskiden yalnız 17. yüzyıl Alman prenslerine kısmet olan müziğin her çeşidini dinleyebilmek olanağına kavuştu. Ayrıca savaş bize her rastladığımız yerde müziği içimize sindirerek dinlemeyi de öğretti. Bu yüzden radyoda iyi müzik dinlemek fırsatı yakaladıkça kaçırmıyoruz. 23 Ocak 1946 günü radyoda akşam haberlerini dinledikten sonra iyi bir müzik bulabilmek için istasyonları karıştırırken bir rastlantı sonucu Ankara'dan kulağıma gerçekten tanrısal bir müzik yansıdı. Bu öyle sürükleyici kuvvet ve güzellikte bir yerli çalgılar dörtlüsüydü ki, dinleyen onu ancak Schumann'ın sol majör sonatının bıraktığı etkiyle karşılaştırabilirdi. Bu eser, müzikte düş gücünün tükenmez kaynaklarından fışkırmışa benziyor ve klasik Avrupa geleneğine çok esaslı bir şekilde kenetlenmiş olduğunu kanıtlıyordu. Kendimi müziğin uyumlu seslerine kaptırarak sonuna kadar dinledim. Bestenin üzerimde bıraktığı etki o kadar kuvvetli oldu ki Ankara Radyosu'ndan notasını rica etmeye karar verdim. Radyo müdürlüğünden birkaç hafta önce aldığım bir yanıtta bu dörtlüyle arkasından dinlediğim piyanolu beşlinin Ankara Devlet Konservatuvarı profesörlerinden Ulvi Cemal Erkin adlı genç bir Türk bestecisi tarafından yazılmış olduğunu ve 23 Ocak'taki konserde beşlinin ilk çalınışının yapıldığını bildirmekteydi. 2 Mayıs'ta Bay Erkin'den aldığım bir mektupta ise yeni eseri olan senfoninin aynı akşam saat 21.30'da çalınacağı haberini sevinçle okudum. Aydınlık olan Mayıs geceleri radyo dinlemek için elverişli olmamakla birlikte bütün parazitlere karşın senfoninin yayımını başından sonuna kadar dinledim. Bu senfonide de güçlü bir kişilik, aynı kuvvet ve aynı özenle çalışma göze çarpıyordu. Yalnız bu kez Debussy'ye özgü orkestrasyon ile bağdaştığını duyar gibi oldum ki bu da Paris'te eğitim görmüş bir sanatçı için doğal karşılanmalıdır. Fakat Debussy'yi karakterize eden fazla yumuşaklık Erkin'de yoktu. Onu özellikle seçkinleştiren yanı tahta üflemeli çalgılardan yararlanmayı yeğlemesi ve böylece zengin, renklerle dolu ve sihirli bir eser yaratabilmiş olmasıdır. Bay Erkin mektubunda söz etmemiş olmakla birlikte senfoniden sonra dinlediğimiz bir piyano konçertosunun da onun eseri olması gerekir. Çünkü bu görkemli yaratıda bize yepyeni güzelliklerin ufuklarını açmıştır. Bu piyano konçertosu o kadar tam, yeni ve esaslıydı ki dünyanın beklediği gün ağarması bu olsa gerektir. İşte Ulvi Cemal Erkin'in müziğinden doğan en kuvvetli etki budur. Müziğe gösterilen ilginin çok fazla olduğu bilinen ülkemizin epey kuzeyde bulunması nedeniyle Ankara Radyosu net dinlenememektedir. Bu nedenle daha elverişli koşullar içinde bu müziği dinleyebilmek için ne yapmalıdır? Bu olağanüstü yetenekli genç besteciyi birkaç konser vermek üzere ülkemize çağırmak olanağı yok mudur? Kendisi de zaten Sibelius ve diğer Finlandiya bestecileri tarafından neler yaratılmış olduğunu öğrenmek istemiştir. Sibelius ile Erkin arasında bir buluşma sağlamak bizim için de büyük değer taşıyacaktır. Daha önce pek çok başka alanlarda rehber olduğunu kanıtlamış olan Finlandiya, büyük bir geleceğin sahibi bulunan genç bir besteciyi böylece ilk kabul eden ülke onurunu kazanmış olacaktır. Finlandiyalı yazarın bu içten dileği ve çağrısı gerçekleşmedi. Ama bir yıl sonra Ulvi Cemal Erkin, uluslararası festivaller arasında büyük bir üne sahip Prag Festivali'ne çağrıldı. Prag Baharı. Erkin'in birinci senfonisinin ilk seslendirilişinden bir yıl sonra Prag'dan gelen mutlu bir haber bütün Türkiye'ye yayıldı. Erkin birinci senfonisini Prag Festivali'ne düzenleyen kurula göndermişti. Eser beğenilmiş ve festival programına alınarak onu seslendirecek orkestranın yönetimi bestecimize önerilmişti. 15 Şubat 1947 tarihli Sanat ve Edebiyat gazetesi, haftanın sanat olayları başlığını taşıyan yazıda müzik eğitimcisi ve eleştirmen Halil Bedi Yönetken imzasıyla bu haberi şöyle değerlendiriyordu. Güzel ve mutlu haberlerin en yenisi Ulvi Cemal Erkin'in senfonisinin baharda Prag'da çalınacağıdır. Değerli bestecimiz Prag Devlet Orkestrası tarafından önümüzdeki Mayıs ayının 8'inden 28'ine kadar sürecek olan 1947 Prag Baharı Müzik Festivali'nde senfonisini bizzat idare etmek üzere resmen Prag'a davet edilmiştir. Bu haber her Türk'ü sevindirse, övündürse yeridir. Tanzimatla beraber girdiğimiz yeni uygarlık seması altında bu uygarlığın tekniği ve estetiği ile yaratılan yeni Türk müziği gün geçtikçe kendisini daha kuvvetli işittirmeye başlamıştır. Yeni Türk müzik sanatını kuran bestecimiz, yeni Türk uygarlığının onurlu ve tarihi kurucuları ve kahramanları olarak tarihe geçecekler. Tarihe karışan eski uygarlık zümresinde Türk müzik büyüklerinin, ıtrilerin, dedelerin büyük yaratıcı kudretlerini devam ettirecekler ve bir gün onlar kadar sevilecek ve anlaşılacaklar. Toplumun bağrına basılacaklardır. Senfoninin Avrupa'da kendine yaraşır ilgiyi toplayacağından kuvvetle eminiz. Bestecimizi kutlar, Prag'da parlak başarılar kazanmasını candan dileriz. 8-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak uluslararası 1947 Prag Baharı Müzik Festivali'nin bestecilerinden oluşan Seçiciler Kurulu, Ulvi Cemal Erkin'in 1. senfonisinin programa alınmasını uygun görmüşlerdi. Ayrıca eseri çalacak olan Prag Filarmoni Orkestrası, senfoninin istendiği takdirde bestecisi tarafından yönetilmesinin olanaklı olduğunu ekliyordu. uluslararası müzik festivalleri içinde önemli bir yeri olan Prag Baharı Müzik Festivali'ne bir Türk bestecinin çağrılması ve dünyanın en ünlü yaşayan bestecileri arasında yer alması Türkiye açısından gerçekten gurur vericiydi. Festivale katılan operaların ve büyük orkestraların yanı sıra oda müziği toplulukları da vardı. Festival programında Ulusal Opera ile 5 Mayıs Büyük Operası, Çek Filarmoni, Ulusal Tiyatro Orkestrası, Çek Radyo Orkestrası, Çek Korosu ile Çek Radyo Korosu, Moskova Dörtlüsü, Londra Filarmoni Dörtlüsü, Prag Ondriçe Dörtlüsü ve Prag Üçlüsü gibi ünleri ülke sınırlarını aşmış topluluklara yer verilmişti. Birinci senfoninin Avrupa'da ilk kez çalınmasının sevinci bir yana, Ulvi Cemal Erkin'e dünyanın en ünlü şefleri arasında yer verilmesi de Türk sanatseverlerini mutlu etmişti. Bu şefler arasında Ernst Anselmi, Cenevre, Leonard Bernstein, New York, Ulvi Cemal Erkin, Ankara, Rafael Kubelik, Prag, Charles Münch, Paris, George Singer, Tel Aviv ve Vaclav Talih, Prag gibi dünyaca tanınmış adlar vardı. Klasik ve çağdaş bilinen eserlerin yanı sıra festival programında yer alan bazı eserlerin dünya premieri ya da Çekoslovakya'da ilk seslendirilişi gerçekleştirilecekti. İşte birkaçı. Ulvi Cemal Erkin'in birinci senfonisi, Türkiye dışında ilk seslendirilişi. Aleis Haba'nın Matka Ana adlı çeyrek sesli operası, 1931'de Münih'te temsilinden sonra Çekoslovakya'da ilk sahnelenişi. Arthur Honegger'in Nicolas de Flux adlı oratoryosu, 1947 yılı Mart ayındaki dünya premierinden sonra ikinci seslendirilişi. Jan Makliyevich'in Uvertürü, dünya premieri. Boleslav Martinu'nun 5. senfonisi, dünya premieri. Frank Martin'in Küçük Senfonisi, İsviçre dışında ilk seslendirilişi. Witold Rosinski'nin Nonne'yi, dünya premieri. William Walton'un Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, dünya premieri. İç basında bütün bunlardan gururla söz edilmekteydi. Ayrıca 1947 yılının dergi ve gazetelerinde övgüyle duyurulan başka sevindirici haberler de vardı. Türk ressamlarının Paris'te açtığı sergi büyük ilgi toplamış, Fransa'da uzun süre bu sergiden söz edilmişti. Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu Paris Radyosu'nda seslendirilip yayınlanacaktı. Artık dışa açılmaya başlayan sanatçılarımızın bu tür etkinlikleri ülkemizde geniş yankılar uyandırıyor, yakından izleniyordu. Şimdi 1947 yılına kadar olan dönem açısından bütün bu başarılı etkinliklere yol açan sürecin ne gibi evrelerden geçtiğini bir yabancının gözüyle izleyelim. Türkiye'ye birkaç kez gelmiş olan Paris Konservatuvarı profesörlerinden piyanist Lazar Levy, 1947 yılına kadar Türkiye'deki müzik konusundaki 20 yıllık gelişmeyi, Türkiye'de Müziğin Gelişimi başlığıyla Sanat ve Edebiyat Gazetesi'nin 1 Mart 1947 tarihli sayısında şöyle dile getiriyordu. 1926 yılında Türkiye'ye ilk kez geldiğim zaman Türklerin konserlere pek ilgi göstermediklerini görmüştüm. Bundan sonra ancak 1937 ve 1938 yıllarında tekrar İstanbul'a gelebildim. O zaman aradan geçen yıllar içinde hatırı sayılır değişiklikler meydana geldiğini gördüm. Çok daha kalabalık, çok daha dikkatli bir dinleyici topluluğu, artık az çok tanınmış yorumcularını sadece teknik ve duyuş becerilerine ilgi göstermekle kalmıyor, 10 yıl öncesi için oldukça ağır görünen yapıtları dinlemekten gittikçe artan katıksız bir zevk duyuyordu. Fakat bu olumlu işaretler ne kadar umut verici olursa olsun, Türkiye'deki müzik gelişiminin bu kadar şaşılacak bir hızla ilerleyeceğini, birkaç yıl içinde bu derece genişleyeceğini kestirebilmem olanaklı değildi. O zamanlar utanarak itiraf edeyim ki, henüz Türk müziğinin varlığından haberdar değildim. Türk müziğinden ancak bizim görkemli Batı majör makamımızdan apayrı makamlara dayanan bazı halk türküleri biliyordum. Bu türkülerdeki sıla özlemi, hele ritim zenginliği, 5, 7 hatta 9 zamanlı ölçülerin kullanılışı beni birdenbire sarıvermişti. Bu arada Ankara ve İstanbul'da senfonik orkestraların kurulması, hükümetin aynı zamanda belki de özel girişimlerin Türk gençliğine Batı müziğinin şaheserlerini tanımak, sevmek, onlarla yakından ilgilenmek olanaklarını sağlayarak sağlam bir müzik terbiyesi vermek yolundaki içten isteğini gösteriyordu. Fakat bu orkestraların kurulması, genç Türk bestecilerine bizzat kendi eserlerini seslendirmek, kendi yaratılarını yaşam içine almak gibi son derece değerli olanaklar sağlamakla çok daha önemli bir amacın gerçekleştirilmesini de sağlamıştır. Şunu da söyleyeyim ki, genç Türk okulunun yalnız umut verici yeteneklerinden yana zengin olmakla kalmadığını, daha şimdiden pek çok yabancı sanatçının beğenisini kazanan yapıtlar meydana getirmiş olduğunu biliyordum. Örneğin Cemal Reşit Rey, Paris'te verilen senfonik konserleri yakından izlemiş olan müzikseverler için hiç de yabancı bir ad değildir. Ahmet Adnan Saygun'un Fransız Radyo Yayınları Komitesi'ne tanıtmış olmaktan onur duyduğum güzel ve seçkin oratoryosu yakında Paris'te seslendirilecektir. Ulvi Cemal Erkin'in senfonisi önümüzdeki Prag Müzik Festivali'nin programında yer almıştır. Daha başka adlar, Batı müziği tekniğinin nimetlerinden geniş ölçüde yararlanmakla birlikte aslını yatsımayan ve bütünüyle ulusal bir karakter kazandırmakta başarılı olan bu genç sanatçılar topluluğunun etrafa saçtığı parlak ışıkları arttırmakta gecikmeyeceklerdir. Yorum alanında da aynı iyimserliği haklı olarak besleyebiliriz. Ankara'nın genç orkestrası gelişmektedir. Bu orkestra kararlı, metotlu, yılmak bilmeyen bir çalışma ile henüz eksik taraflarını da tamamlayabilecek ve kendisini yavaş yavaş Avrupa'nın en iyi orkestraları düzeyine çıkaracaktır. Sonuç olarak Türk müzik atılımının başarılı olacağına içtenlikle inanıyorum. Bu yazıdan 2 ay sonra 3 Mayıs 1947 tarihinde aynı dergide Suud Kemal Yetkin'in Doğru Yol başlığını taşıyan bir yazısı, bestecilerimizin başarısına değinerek doğru yolda ilerlediğimizi vurgulamaktaydı. Bu ilginç yazıda Suud Kemal şunları söylüyordu. Fransız Radyo Yayınları Komitesi yönetimi kendi arşivi için banda aldığı Yunus Emre Oratoryosu'na ait 14 plağın birer kopyasını radyomuz diskoteğine yollamış. Oratoryoyu bir kez daha dün bu plaklardan dinledim. Gerek orkestranın, gerekse koronun eseri bütün enginliğiyle yaşadığı belliydi. O kadar ki solistleri bende Türkçe söylüyormuş duygusu yarattı. Ahmet Adnan Saygun'un bu başarısı Türk sanatının başarısıdır. Bu başarı genç bestecilerimiz tarafından tutulan yolun doğruluğunu bütün açıklığıyla göstermektedir. Ancak bu yoldan giderek daha büyük yapıtlar vermemiz, bugünün uluslararası müziğine katılmamız mümkün olacaktır. Ulvi Cemal Erkin kendi senfonisini çaldırmak üzere Prag'a gitti. Onun da elde edeceği başarıyı duyacağız. Bu eserler dünün tek sesli müziğini ne kadar gerilerde bıraktığımızı gösterir. Kuşkusuz tek sesli müziğimiz de kendi malımızdır ve gerçekten bu alanda da üstün yapıtlar verilmiştir. Böyle olmakla birlikte bu müziği yaşatmaya artık olanak yoktur. Tek sesli Türk müziği tıpkı Türk minyatürü, Türk divan şiiri gibi ulusumuzun sanat gücünden doğmuş, gelişerek güzel örnekler vermiş, tekrara düşmüş, sonra yeni bir ruh, yeni bir şekilde canlanmaya başlamıştır. Minyatürlerimizin, divan şiirlerimizin sanat değerini kim yatsır? Klasik mimarimizin önünde kim hayranlık duymaz? Ama ne minyatüre, ne gazele, ne de Selimiye'ye tekrar dönebiliriz. Sanat kendi iradelerimize bağlı değildir. Sürekli bir atılım gereksinmesiyle yaşamaktadır. İsmail Dede'de doruk noktasına ulaşan Türk müziği yenileşme gereksinimi içindedir. Dede'nin batıdan bazı unsurları, örneğin usulü alması, bu gereksinmenin açık bir kanıtıdır. Dede'den sonra müziğimiz yeni bir atılımı bekler gibidir. Tanzimat'la birlikte Batı'nın çok sesli müziği ülkemize girmeye başlar. Bestecilerimiz bu çok seslilik dünyası içinde deneyimler kazanırken Türk ruhunu yansıtmaktan hiçbir zaman geri durmamışlardır. resmimiz nasıl tek bulutlu minyatürden perspektifli resme dönüşmüş ve bu anlayış içinde göğsümüzü kabartan eserler vermişse, müziğimiz de tek bulutlu diyeceğim durumdan çok sesli müziğe doğru öylece yol almıştır. Batı müziğinde bulunmayan renkleri ve usulleri olmakla birlikte bir dönem ve toplumla birlikte değişen bu tek sesli müziği devam ettirerek yarının büyük eserlerine varmaya hiçbir şekilde olanak kalmamıştır. Ama bu durum Batı müziğinden farklı olan bu tek sesli sanat müziğimizin yatsınması değil, onun perde sistemi üzerinde çok sesliliğe gitmemizin sağladığı yolu gösterir. Bu olanak, sanat müziğimizden farklı bir sisteme dayandığı, Türk ve Batı müzik bilginleri tarafından belirtilen Anadolu halk müziği için de açıktır. İster sanat, ister halk müziği sistemleri üzerinde olsun, yapılan çok seslilik deneyimleri kesinlikle bize büyük eserler kazandıracaktır. Ama müziğimizin ruhumuza uygun olarak gelişmesi için bu perde sistemleri üzerinde diretmek de şart değildir. Herhangi bir perde sistemi, herhangi bir makam, bir form, sonuç olarak bir ifade unsurudur. Besteci neyi isterse kullansın, yeter ki bizim ruhumuzla konuşsun. Bir asır önce başlayan çok sesli müzik atılımımızın sürekli geliştiğini, hem de dünün tek sesli makamlarından, usullerinden yararlandığını, bugünkü müziğimizin değerli eserlerinden de anlıyoruz. Yukarıda Ahmet Adnan Saygun ile Ulvi Cemal Erkin'in eserlerini saymıştım. Bunlara Necil Kazım Akses'in Itrisi ile Cemal Reşit Rey'in Keman Konçertosu'nu ekleyebilirim. Bütün bu eserlerde kendi renklerimiz, kendi havamız sezilmektedir. İlk ve ortaokullarımızdaki müzik eğitimi, devlet konservatuvarının çalışmaları, çocuklarımıza uluslararası ortaklaşa teknik ve form ilkeleri üzerinde gelişmiş olan müziğin zengin kapılarını açmış, daha şimdiden çok şeyler gösteren genç besteciler yetişmiştir. Tek sesli müziğin bugün pek çok dinleyicisi olabilir. Belki bu müziği sevecek olanlar yarın da bulunacaktır. Ama bu böyledir diye son sözünü çoktan söylemiş olan bu müziği yaymaya çalışmak asla doğru bir yol değildir.